Kemal Unakı'dan Alanya'daki bir binayı 2001 yılının parasıyla 259 milyar 200 milyon liraya, 2455 metrekare araziyi ise 260 milyar liraya satın aldı. Kemal Unakı'dan toplam 687 milyar 200 milyon lira ödeyerek sahip olduğu arazi ve konutları aldığı tarihten yaklaşık 9 ay sonra 28 Aralık 2001 tarihinde satışa çıkardı. Taşınmazlara alıcı çıkan ise Unakıtan'a taşınmazları satan Kombassan Matbaa Basım Ambalaj Sanayi idi. Ülker, Kombassan paramızı iç ederse. Hesabını bilmekle övünen Kemal Unakıtan'ın aradan geçen 9 ay sonundaki satış kârı ise koca bir sıfırdı. Çünkü Kemal Unakıtan taşınmazları daha önce satın aldığı Kombassan Matbaa Basım Ambalaj Sanayi'ne aldığı fiyattan yani 687 milyar 200 milyon liraya devrediyordu. Kemal Unakıtan'ın alışverişin yapıldığı 2001 Mart ayında bir ABD dolarının Türk lirası karşısındaki değeri 953 bin lirayken 9 ay sonra %51.9'luk bir artışla 1 milyon 448 bin liraya yükselmişti. Kemal Unakıtan söz konusu parayı devlet tahviline yatırmış olsaydı 1 trilyon lira dolayında faiz geliri elde edebilecekti. Peki bu yöntemi kullanmayan ve zararına alım satım yapan Kemal Unakıtan'ın alışverişi gerçek olabilir miydi? Kombassan'dan aldığı taşınmazları Türkiye'deki enflasyon ortamında hiç kâr etmeden yeniden aynı şirkete devretmesinin altında Faysal Finans Kurumu'nu Ülker adına alışı sırasında Kemal Unakıtan'ın güvenilir kişiliği yatıyordu. Kemal Unakıtan taşınmazları Ülker grubunun Faysal Finans'ı satın alışı sırasında Kombassan'ın verilecek paraları götürmemesi için güvence olarak almıştı. Kemal Unakıtan da bu alışverişin güvenilir yedi eminiydi. Aslında yapılan tüm alışverişler birer hülleydi ve tamamı kağıt üzerindeydi. İlk başlarda suskun kalmayı tercih eden Kemal Unakıtan zamanla gerçekte bir alışverişin olmadığını kabul etti. İşlem kağıt üzerinde yapıldı. Kemal Unakıtan Trakya gezisi sırasında DHA muhabirinin sorusu üzerine gerçekte olmayan ve yalnızca kağıt üzerinde gerçekleştirilen alışverişin öyküsünü anlattı. Olayın iç yüzünü Kemal Unakıtan'ın kendisinden dinleyelim. İhlas Finans batmış, Kombassan'da sıkıntıya girmişti. Elindeki Faysal Finans da gidiyordu. Çünkü o kriz sırasında herkes finans kuruluşlarından parasını çekmeye başlamıştı. Ödeme zorluğuna girdiğinden elindeki bankayı çıkarması gerekiyordu. Ama kim alacak? Kombassan Haşim Bayram'ın. O zaman Ülker'e alması için teklif götürdüler. Almaya karar verince de bana dediler ki, sen bu adamdan alabilirsin. Aman Ülker adını söyleme, fiyat arttırır, sıkıntı olur. Biz de oturduk, pazarlık yaptık. Bu pazarlık sırasında para hemen yatırılmazsa Merkez Bankası'na takas işlemi olmaz. Bir saatte her şey biterdi. Bu yüzden Sabri Ülker Bey, parayı yatırayım da bu adam sözünden dönerse, paralar giderse ne olacak dedi. Bunun üzerine teminat ver dedi. Teminat da senin üstüne olsun dediler. Bütün gayrimenkuller geldi ama nerede kaç para bildiğim yok. Hepsine ekspertiz gönderdik. Sonra eksper fiyat tutuyor dedi. Ondan sonra muameleler oldu. Her iki taraf da taahhütlerine uydu. İş bitti. Aynı fiyattan iade devam edildi. Dipnot Hürriyet 23 Mart 2004. Faysal Finans Kurumu'nun Ülker tarafından satın alınması sırasında devir işleminin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için Kemal Unakıtan emin kişiliği nedeniyle hakem olarak atanmıştı. Bu alışveriş kağıt üzerinde olduğu için bir para hareketi de olmamıştı. Para hareketi olmadığı için de ne Kombassan ne de Kemal Unakıtan açısından kazanç ya da kayıptan söz edilebilirdi. Ülker'in Faysal Finans Kurumu'nu satın aldıktan sonra adını Family Finans olarak değiştirip yönetim kurulu üyeliğine de Kemal Unakıtan'ı getirmesini saymazsak. Kemal Unakıtan hep tartışmalı konular, üzerine örtü çekilen dosyalar, dokunulmazlığı nedeniyle açılamayan davalar ve yargılaması durdurulan dosyalarla karşımıza çıktı. Unakıtan, abdestimizden şüphemiz yok. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu 3 şirketin de yararlandığı affın mimarı Kemal Unakıtan'dı. Hakkındaki iddialar ve yolsuzluk savlı dosyaları nedeniyle hep temkinli yaklaşıldı Kemal Unakıtan'a. Vergi affı yasası görüşülürken de Unakıtan'ın bu düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağı sorusunun yanıtı arandı. Ve cevap bulundu, Unakıtan vergi affından da yararlanacaktı. Maliye Bakanı 7 Ocak 2003 tarihinde AKP meclis grubuna gelişi sırasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularına kendine özgü yanıtlar veriyordu. Unakıtan ile gazeteciler arasındaki diyalog şöyle gelişiyordu. Soru, tasarıyı sizin bakanınız hazırladı, tasarıyı incelerken sizi kapsayıp kapsamadığına bakma fırsatınız olmadı mı? Unakıtan, hayır olmadı. Soru, merak etmediniz mi? Unakıtan, hayır hiç merak etmedim çünkü benim öyle gocunacak bir şeyim yok. Soru, bu kanun hükümleri Maliye Bakanı için uygulanamaz diye bir hüküm konulabilir mi? Unakıdan. Onu da düşünelim madem öyle. Soru. Tasarı için vergi affı değil, vergi barışı diyorsunuz. Neden? Unakıdan. Çünkü biz kimsenin vergisini affetmiyoruz. Yeni yapılanma getiriyoruz. Hatta faiz ve cezaları bile tamamen kaldırmıyoruz. Ama ağır ekonomik koşullar yaşamış olan mükelleflere ödeme kolaylığı sağlanması için belli bazı indirimler yapıyoruz. Aksi takdirde bunun alınma imkanı yok. Bu dosyalar orada bloke vaziyetinde duruyor. Alınma imkanı olmayana işlerlik kazandırıyoruz. Ve kamunun alacaklarına tahsil imkanı elde ediyoruz. Mükellefimizin de ödeme gücüne göre bir kolaylık sağlıyoruz. Mesele budur. Soru, bu af ise ve size de yararsa bundan rahatsızlık duyacak mısınız? Unakıdan, hayır, niye rahatsızlık duyayım ki? Ne var rahatsızlık duyacak bir şey var mı? Soru, kamuoyunda yanlış algılanabileceğini düşünmüyor musunuz? Sizin hazırladığınız bir tasarı bu ve sizi de kapsayacak düzenleme. Unakıdan, benim şahsen suçlu bir halim yok. Bu zaten mahkemelerde de görülür, diğer yerlerde de görülür. Bizim abdestimizden şüphemiz yok, çiğ yemedik, karnımız ağrımıyor. O nedenle benim alınacak, gocunacak hiçbir şeyim yok. Maliye Bakanı Kemal Unakıtad'ın sorulara verdiği yanıtları dikkate aldığımızda affın hedefi de kapsayacağı kişiler de belliydi. Bir tek gelecek günlerde ortaya çıkacak gelişmeler için zeminin hazırlanması kalıyordu. Unakıtad'a ödeme kolaylığı. Vergi barışı yasasının çıkmasının ardından mükellefler birer birer bağışlanmak için başvurmaya başladı. Başvuranlar arasında dikkat çeken bir isim vardı, Kemal Unakıtad. Maliye Bakanı'nın bir dönem yönetiminde yer aldığı ve aile bireylerinin ortaklarının bulunduğu şirketler de bağışlanıyordu. Kapusuz, bu kadar acımasız olmayın. Vergi affının TBMM Genel Kurulu'ndaki 16 Ocak 2003 tarihli görüşmeleri sırasında AKP Grup Başkan Vekili Salih Kapusuz, Ana Muhalefet Partisi CHP milletvekillerinin Unakıtad'ın aftan yararlanıyor olmasına gösterdikleri tepkiye ilginç bir karşılık veriyordu. Sayın Bakan, bakanlık görevinde olmasa siz ne Kemal Unakıtad'ı tanıyacaktınız, ne bu meseleyi konuşacaktınız. İstirham ediyorum, milletvekillerine gelince bu kadar acımasız olmayalım. İnsanların hatası varsa, yanlışı varsa sonuna kadar arkasında dururuz, ne gerekiyorsa yaparız. Ama sadece sıfatı milletvekilidir diye, bakandır diye sorumlu tutma hakkınız yoktur. Kapusuz, Unakıtad bakan olmasaydı nereden tanıyacaktınız derken haklıydı. Öyle ya, yıllar önce gazeteci Uğur Mumcu'nun ortaya çıkardığı Türkiye'deki Rabıta Bağlantılı Bereket Vakfı'nın kurucularından Kemal Unakıtad'ın bir gün Maliye Bakanı olacağını kim düşünebilirdi ki? Kemal Unakıtad'ın bir dönem yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Sakarya Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi affedilmek üzere başvurdu. Şirket 1998 yılında vergiye tabi geliri olmadığını bildirdi. Yani şirket vergi ödeyecek kadar kazanç elde edememişti. Vergi affı yürürlüğe girdiğinde ise Sakarya Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, gelirim yok dediği 1998 yılı için 5 milyar 600 milyon lira gelir gösterdi. Bunun karşılığında devlete ödeyeceği vergi 1 milyar 406 milyon lira olarak hesaplandı. 74 milyar 840 milyon lira gelir bildirdiği 1999 yılı için şirket gelirinde 14 milyar 392 milyon liralık ek artış yaptı. Şirket 2000 yılına dönük 15 milyar 510 milyon lira, 2001 yılına dönük ise 70 milyar 357 milyon liralık gelir artırımına gitti. Sakarya Gıda AŞ ayrıca tüketiciden devlet adına alınan ve şirketin yalnızca aracı olduğu KDV içinde matrah arttırdı. Şirket gelirinin olmadığını bildirdiği 2002 yılına dönük KDV içinde 180 milyar gelir gösterdi. 1998-2001 yıllarına dönük ek gelir artırımında bulunan şirketin sorunlu olabileceği düşünülen dönemlerdeki kayıt ve işlemleri ek vergi ödeyerek denetlenmeme güvencesine kavuşturuldu. Affın mimarı Kemal Unakıtad'ın yöneticiliğini yaptığı şirket devletle barışıyor ve geçmişe dönük vergi incelemelerinin dışına çıkartılıyordu. Maliye Bakanı Unakıtad da vergi yükümlülerine son treni kaçırmayın çağrısında bulunuyor. Gerekçesi, çünkü bundan sonra ileri doğru çok etkin bir şekilde vergi denetimi yapılacaktır. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınacaktır. Afla 1 trilyon liralık artış. Kemal Unakıtad'ın bir dönem yönetiminde bulunduğu başka şirketler de düzenleme kapsamına giriyordu. En dikkat çeken şirket ise kapatılmakta olan BEM Dış Ticaret Anonim Şirketi'ydi. Şirket kapanma aşamasındaydı. Tasfiye halindeki BEM Dış Ticaret Anonim Şirketi devlete 1997 yılından 2002 yılına kadar vergiye tabi geliri olmadığını bildirdi. Vergi ödeyecek kadar kazancının olmadığını bildiren şirket, AKP iktidarını çıkardığı affın yürürlüğe girmesiyle birlikte yalnızca gelirim yok dediği 1999 yılı için 1 trilyon 11 milyar 845 milyon liralık gelir gösterdi. 1998-2001 yılları için şirket kurumlar vergisine yönelik 32 milyar liralık ek gelir beyanında bulundu. BEM Dış Ticaret AŞ aynı dönemde müşterisinden devlet adına aldığı ve aracı konumunda olduğu KDV için ise 3 trilyon 86 milyar lira matrah artırımında bulundu. Kapatılmakta olan bir şirketin toplam 3 trilyon 118 milyar 245 milyon liralık ek gelir bildiriminde bulunma nedeni ise yaratıcılığını Kemal Unakıta'nın üstlendiği vergi affındaki geçmişe dönük denetlememe güvencesi nedeniyle öğrenilemeyecekti. Unakıta'na ilginç teklif. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin TİM vergi affı ile ilgili düzenlediği 17 Ocak 2003 tarihindeki toplantıda Kemal Unakıtan affı anlatıyor ve ihracatçılara yasadan yararlanmalarını öğütlüyordu. İşte bu toplantıda Kemal Unakıtan'ın toplumsal barışı sağlama hedefinin nedenlerinden biri ise Kanal D televizyonunun açık olan mikrofonunu fark etmeyerek yaptığı konuşmayla ortaya çıktı. TİM Başkanı Oğuz Satıcı ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Orhan Yıldırım Çakar adlı bir kişinin kurtulup kurtulmadığına ilişkin konuşması şöyle gelişiyordu. TİM Başkanı Oğuz Satıcı, şimdi bu düzenlemeyle kurtuldu değil mi? Faturası geçmiş olanlar. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tabii canım. TİM Başkanı Satıcı, temizlendi yani kurtuldu. Maliye Bakanı Unakıtan, tabii ya. TİM Başkanı Satıcı, Orhan Yıldırım'ı, Yıldırım Çakar'ı kastediyor, hapse atmazlar değil mi? Maliye Bakanı Unakıtan, Orhan tamam. TİM Başkanı Satıcı, sabahleyin geldi yanımıza çocuk gibi. Maliye Bakanı Unakıtan, sorma ya Allah muhafaza. TİM Başkanı Satıcı, yenileyin bütün sicilleri, sicil numaralarını yenileyin. Maliye Bakanı, en güzeli. TİM Başkanı, hafızayı sıfırlayın. Dava arkadaşını kurtardı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile TİM Başkanı Oğuz Satıcı'nın sözünü ettiği Orhan Yıldırım Çakar kimdi? Orhan Yıldırım Çakar, Bursa İplik Sanayi AŞ'de 1995-1998 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı yaptığı dönemde sahte belge ve naylon faturalarla hayali ihracat yaparak devleti 100 milyon doların üzerinde zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iş adamıydı. Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde ABD'ye yapacağı geziye katılacak iş adamları listesine yer almış, ancak gelişmelerin ardından son anda listeden çıkartılmıştı. Orhan Yıldırım Çakar, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2001 Taksim 7424 hazırlık, 2001 Taksim 466 iddia numaralı hayali ihracat davası, iddianamesindeki sanıklar arasında 21. sırada yer alıyordu. Dava sanıkları Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer'in kurduğu paravan şirketlerden aldıkları faturalarla hayali ihracat yapmakla suçlanıyorlardı. Yıldırım Çakar'ın iş yaptığı Orhan Aslıtürk ise piyasada hayali ihracat profesörü olarak biliniyordu ve yurt dışına kaçmıştı. Aynı iddianamenin 5 numaralı sanığı ise Kemal Unakıtan'dı. Ekonomik geçmişi temizlenen, hapis tehdidinden kurtulan Orhan Yıldırım Çakar, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın dava arkadaşıydı. Orhan Yıldırım Çakar'ın adına Gümrük Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 28 Ekim 2004 tarihli hayali ihracat raporunda rastlıyoruz. Gümrük Baş Müfettişleri Muzaffer Çıldır ile Hasan Gelmez hayali ihracat yaptığı belirtilen 167 firmayı inceledi. Müfettişler Yıldırım Çakar'ın sahibi olduğu Bursa merkezli Gemlik Ulaştırma Pazarlama Denizcilik AŞ, Bursa İplik Sanayi AŞ, Hayro Tekstil, BİSAŞ Entrekli İplik ve Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'yi de bu kapsamda değerlendiriyorlardı. Yıldırım Çakar'ın da aralarında bulunduğu onlarca ünlü iş adamı hakkında Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyorlardı. Hafızalar sıfırlanıyor. TİM Başkanı Oğuz Satıcı'nın bütün sicillerin yenilenmesi ve hafızanın sıfırlanması önerisi AKP iktidarında kabul görmüş müydü? Oğuz Satıcı'nın önerisi olarak mı yoksa iktidarın affetme telaşı ve alışkanlığıyla mı bilinmez ama sicil affına ilişkin yasada çıkartıldı. Adı daha ile ilginç. 5033 sayılı karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında kanun. Yasa özü bakımından bir af düzenlemesiydi. Tek maddelik yasayla 23 Aralık 2003 tarihinden önce kullandığı kredinin ödemesini aksatanların, senedi protesto edilenlerin, kredi kartı borçlarını ödemeyenlerin, Merkez Bankası'ndaki kara listedeki kayıtları silinecekti. borçların yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonraki 3 ay içinde ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması durumunda borcun tamamı ödendikten sonra kayıtlar silinecekti. Kayıtların silinmesinden sonra bankalar ve özel finans kurumlarınca yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacaktı. Kara liste aklandı. Çeki karşılıksız çıkan senedi protesto olan, kullandığı kredi ya da kredi kartı borcunu ödemede sorun yaşayanların kayıtları Merkez Bankası'ndaki kara listede toplanıyor. Bankalar yeni kredi kartı ve kredi başvurularında referans olarak bu listeyi kullanıyor. Listede ismi yer alanların yeni çek, kredi ve kredi kartı istemleri ise kabul edilmiyordu. AKP iktidarının yasalaştırdığı sicil affıyla da Merkez Bankası'nın kara listesindeki milyonlarca kişi aklanıyordu. Adı kayıtlardan düşürülerek yeniden bankalardan kredi ve çek karnesi alacakların kim olduğu sorusunun yanıtını vermek ise olanaksızdı. Unakı'dan sahte faktura düzenledi. Kemal Unakı'dan bir dönem birinci derece imza yetkilisi olarak Albaraka Türk Anonim Şirketi'nin yöneticilik görevini de üstlenmişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Unakıtan ile birlikte Albaraka Türk'ün ortak ve yöneticileri olan Abdüllatif Omar Gurap, Mustafa Latif Topbaş, Abdülrazzak Kamel, Bahjat Halil, Yalçın Öner ve Mortaza Garan Bahan hakkında Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer'in sahte fatura düzenlemek ve fiktif yani kağıt üzerinde ihracat işlemleri yapmak amacıyla kurdukları 91 paravan şirket arasında yer alan bazı şirketlerden gerçek mal alışlarıyla ilgili olmaksızın sahte fatura alıp bunları aynı tutarla yurt dışına sahte satış faturası olarak düzenledikleri iddiasıyla dava açıldı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında sahte belge düzenlemek ve sahte belge alıp kullanmak suretiyle vergi kaçakçılığı suçunu işledikleri gerekçesiyle açtığı davayı vergi barışı yasası kapsamında değerlendirerek ortadan kaldırmış, sahte fatura düzenlemek suçundan açılan dava hakkında ise hüküm kurmamıştı. Yargıtay, Unakıtan sahtecilikten yargılansın. Ancak hazine davanın ortadan kaldırılması işlemini temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 59. Hükümetin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında hiç de beklemediği bir karar verdi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2004/3072 esas numaralı ve 2004/4038 sayılı kararında davanın konusu özetlendikten sonra Kemal Unakıtan'ın sahtecilikten yargılanması istemi ve yerel mahkemenin kararını bozma gerekçesi şöyle anlatıldı. Yasama dokunulmazlığı nedeniyle hazırlık aşamasında evrakı ayrılı Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına kaydedilen birinci derece imza yetkisine sahip şirket yöneticisi Kemal Unakıtan ile diğer sanıklar hakkında Albaraka Türk Özel Finans Kurumu Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 1996 gün ve 14.624 sayılı iş bölümü ve temsil yetkisine ilişkin kararı çerçevesinde ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 1990'da aldığı kararda açıklandığı üzere suç ve suçlu arasındaki illiyet bağı ile temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırları da tespit edilerek cezai sorumluluğun belirlenmesi, sonucuna göre sahte belge düzenlemekten sanıklar hakkında zaman aşımı içerisinde hüküm kurulması mümkün görülmüştür. Dipnot, Belge 23. Durumu özetlersek 11. Ceza Dairesi Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların dosyasının ortadan kaldırılamayacağını, sahte belge düzenleme suçundan yargılanıp cezalandırılmaları gereğine işaret ediyordu. Yargıtay 11. Ceza Dairesi'ni sahtecilikten yargılansınlar kararı uyarınca Albaraka Türk dosyası İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden ele alınacaktı. Kemal Unakıtan ise ancak dokunulmazlığı kaldırıldığında ya da bir sonraki dönemde milletvekili seçilememesi durumunda sahtecilik suçundan hakim karşısına çıkacaktı. Aynı dosya kapsamındaki Albaraka Türk'ün diğer yöneticisi sanıklara ceza verilmesi durumunda Kemal Unakıtan da sahtecilik suçundan 3 yıllık ciddi bir ceza tehdidiyle karşı karşıya kalacaktı. Unakıtan'a yeni umut kapısı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin sahtecilikten yargılanmasına ilişkin kararıyla kurtulma hayali suya düşen Kemal Unakıtan, Anayasa Mahkemesi önüne gelen iki dosya nedeniyle yeniden umutlandı. Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nden sahte belge düzenleyenleri vergi affının dışında tutan hükmün iptalini istedi. Yerel mahkemelerin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedikleri hüküm, defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya sahifelerini yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl ve veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, belgeleri sahte olarak basanların vergi affından yararlanamayacaklarını karar altına alıyordu. Yerel mahkemeler bu düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savlıyordu. düzenlemenin iptal edilmesi durumunda Yargıtay'ın yargılanmasını istediği eski Albaraka Türk yöneticisi Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve arkadaşlarına kurtulma yolu açılacaktı. Sahtecilik eşitsizlik yaratmaz. Anayasa Mahkemesi sahte belge düzenleyenlerin aftan yararlanmamasının eşitlik ilkesine aykırı olmadığına oy birliğiyle karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararları kesin nitelik taşıdığı ve tüm mahkemeleri bağladığından Kemal Unakıtan'ın bu suçlamadan kurtulma hayalleri suya düştü. Yeniden seçilemediği veya dokunulmazlığı kaldırıldığında Unakıtan'ın sahte belge düzenleme suçundan yargılanması gündeme gelecekti. Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin vergi affıyla sahte belge düzenleyenlerin affedilemeyeceğine ilişkin kararı, Anayasa Mahkemesi'nin de sahte belge düzenleyenlerin aftan yararlanmamasını eşitlik ilkesi yönünden anayasaya aykırı bulmaması Kemal Unakıtan'ın işini hayli zora sokmuştu. Unakıtan'ın sahtecilik dosyası kayıp. Kemal Unakıtan'ın da aralarında bulunduğu Albaraka Türk yetkililerinin sahte fatura düzenlemek ve vergi kaçakçılığıyla suçlandığı, hazinenin 1998 yılında 3 trilyon 958 milyar 807 milyon 250 bin lira zarara uğratıldığı savıyla 21 Şubat 2003 tarihli iddianame düzenlendi. Dokunulmazlığı nedeniyle Unakıtan'ın dosyası ayrıldı. Ancak Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı Unakıtan'ın milletvekili olması nedeniyle bunu fezlekeye dönüştürerek TBMM başkanlığına gönderme yolunu seçmedi. 9 ay boyunca dosya başsavcılıkta bekletildi. Unakıtan'ın fezlekeye dönüştürülen dosyası Ankara'ya 1 Aralık 2003 tarihinde ulaştı. 9 ay boyunca hiçbir işlem yapılmadan sümenaltı edilen dosya bu kez de Adalet Bakanlığı ile Başbakanlık arasında kayboldu. Adalet Bakanlığı dosyayı Başbakanlığa gönderdiğini söylüyor, Başbakanlık ise dosyanın kendilerine ulaşmadığını savunuyordu. Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Meclis arasında kaybolan fezleke bilmeceye dönerken Kemal Unakıtan dosyanın akıbetine ilişkin gazetecilerin sorularına "Önce olmayan bir şeyin peşinde koşmasınlar" diye öğüt veriyordu. Gazetecilerin Adalet Bakanı Başbakanlığa gönderildiğini söyledi, Başbakanlık'ta bekleyen fezleke yokmuş, meclise de gelmedi, kaybolmuş da sözleri üzerine kendisinin bir şey bilmediğini söyleyip alay edercesine ekliyordu. Bulursanız bana da haber verin. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın girişimleri sonucunda savcılıkla sümenaltı edilen fezleke zor bela da olsa TBMM Başkanlığı'na ulaştırıldı. Fezleke'de Kemal Unakıtan'ın Albaraka Türk Özel Finans Kurumu AŞ yöneticisi olduğu 1998 yılında şirketin diğer yöneticileri Abdüllatif Omar Gurap, Mustafa Latif Topbaş, Abdülrazzak Kamel, Bahçat Halil, Yalçın Öner ve Mortaza Garan Bakan ile birlikte Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer'in sahte fatura düzenlemek amacıyla paravan olarak kurulan 91 şirket arasında yer alan 7 firma ile fatura alışverişi yaptığı tespitine yer veriliyordu. Şirket yöneticileri gerçek mal alışlarıyla ilgili olmaksızın fatura alıp, fatura muhteviyatı cins ve miktarlarda değişiklik yapmaksızın aynı tutarla yurt dışına sahte satış faturaları düzenledikleri ve sahte belge düzenlemek ve sahte belge alıp kullanmak yöntemleriyle vergi kaçakçılığı suçunu işledikleri suçlamasına işaret ediliyordu. Unakıtan dışındaki Albaraka Türk yöneticileri hakkında İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Yargılama sonunda AKP'nin yaşama geçirdiği vergi affı uyarınca dava ortadan kaldırıldı. Unakıtan'ın makus talihi. Kemal Unakıtan'ın 1998 yılına ilişkin sahtecilik suçlamasını içeren dosyasının önce savcılıkta bekletilmesi, sonra Adalet Bakanlığı ile Başbakanlık'ta kaybolmasının ardından 1997 yılına ilişkin dosyasının da hasıraltı edildiği ortaya çıktı. 2 Mart 2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Ayşe Say'ın imzasıyla yayımlanan habere göre Kemal Unakıtan'ın Albaraka Türk'teki 1997 yılına dönük işlemler nedeniyle suçlandığı ikinci dosyası da bir yıl boyunca yine Fatih Cumhuriyet Savcılığı arşivinde bekletildi. Bu dosyada da sahte fatura kullanarak devleti zarara uğratmakla suçlanıyordu. Dosyaya göre 1997 yılının rakamıyla 974 milyar 661 milyon 912 bin 540 lira haksız ve yasa dışı kazanç elde etmişti. Hesap uzmanları Albaraka Türk'ün Unakıtan'ın da yönetici olduğu dönemde sahte faturaları kullanarak devleti zarara uğrattığı yönünde rapor düzenlediler. İşlem yapılması istemiyle hesap uzmanlarının raporu 14 Ekim 2003 tarihinde Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Başsavcılık ise 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Ancak hazine avukatı Saime Bulut karara itiraz etti. Bunun üzerine itirazı Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme 9 Şubat 2004 tarihli kararıyla zaman aşımı süresinin dolmasına 2 ay kala 3 Kasım 2002 seçimlerinde Kemal Unakıtan'ın milletvekili seçildiğine işaret etti. Dokunulmazlığın başlamasıyla birlikte zaman aşımının kesintiye uğradığını anımsatan mahkeme, dava açılması istemiyle dosyayı Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. 11 Şubat 2004 tarihinde dosyanın ulaştığı Fatih Başsavcılığı, hemen işlem yapması gerekirken dosyayı 4 Ocak 2005 tarihine kadar hiçbir işlem yapmadan bekletti. Katipler sümen altından çıkarıyor. Başsavcılık iş yoğunluğu nedeniyle mi bir yıl boyunca dosyayı bekletti bilinmez. Ancak dosya Adalet Bakanlığı'na pek de alışık olunmayan bir yöntemle ulaştırıldı. Unakıtan dosyasını sümen altından çıkartanlar savcılık katipleriydi. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Muazzez Ağırkan, zabıt katipleri Fatma Kılınç ve Paşa Kara imzasıyla hazırlanan bir tutanakla dosya 4 Ocak 2005 tarihinde Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Tutanakta Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi'nden Unakıtan hakkında kovuşturma yapılması istemiyle kendilerine 11 Şubat 2004'te iade edilen dosyanın Fatih Cumhuriyet Savcısına iletilmesi gerekirken zabıt katibi Paşa Kara tarafından arşive kaldırıldığı, daha sonra Muhakemat Müdürlüğü'nün ilgili dosyayı soruşturması üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Adalet Bakanı Cemil Çiçek ise dosyanın hazırlık kalemi bürosunda görevli bir memurun dosyayı takipsizlik kararı verilen diğer dosyalarla birlikte arşive zuhulen, yani farkında olmadan yapılan yanlışlık, kaldırdığını söylüyordu. Kemal Unakıtan hakkındaki ikinci sahte fatura dosyası da zabıt katiplerinin katkılarıyla 22 Şubat 2005 tarihinde TBMM Başkanlığı'na ulaşmış oldu.